Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Muhterem Nesibe Dereli Hanımefendi ile Hasbihal 1, İslam'ı yaşamayı da asla terk etmem başlıklı mülakatı paylaşıyoruz. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. İbrahim, doğrusu ben Rabbime, emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi. Ankebut 26. Hicret, İslam'ın yaşanmadığı bir yerden yaşanabileceği bir yere gidiş. Hicret, Allah'ın haram kıldığı yasaklardan uzaklaşıp helal ve temiz olanları tercih etmek. Hicret, Allah için vatandan, maldan ve yardan fedakarlık. Bu ay, hicret ruhuyla Fransa'da ikamet ve hizmet eden çok kıymetli Nesibe Dereli Hoca Hanım'la hasbihal ettik. Rızık endişesi için yola çıkan, Müslüman kimliğini koruyup nesillerini aktaran ihlaslı bir ebeveynin nezih evladı. İstanbul Hüdayi kursunda pek kıymetli Osman Nuri Topbaş hocamızın ferasetiyle kabiliyetini keşfettiği, genç yaşlarında manevi vazife ve hizmet sorumluluğunu omuzlarına yüklediği hizmet gönüllüsü iki kardeşimizin gayret ve ihlaslarının nice hayır ve hidayetlere vesile olduğuna yakinen şahit olacağımız bir röportaj. Cenab-ı Hak gönüllerimizde tesirini halk eylesin. Buyurun tefekkürle okumaya. Nesibe kardeşim, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? Bendeniz Nesibe Dereli, Fransa'nın Strasbourg kentinde doğdum. 4 çocuk annesiyim. Babam 1975 yılında Konya'dan çıkıp iş için Fransa'ya gelmiş. Bir yıl sonra da annemi Fransa'ya yanına almış. O yıllarda Avrupa ülkelerine işçi olarak yoğun bir göç yaşanıyormuş. Annem Fransa'ya geldiğinde henüz 15, babam da 25 yaşında. Annem Fransa'da bulunduğu yıllar boyunca neredeyse hiç evden çıkmamış. Fransızcayı da öğrenmemiş. Çünkü buraya yerleşmek gibi bir niyetleri yokmuş. Amaçları yeterince para biriktirip Türkiye'de ev almak veya bir iş kurmakmış. Biz bu ilk gelenleri birinci nesil olarak adlandırıyoruz. Biz ikinci nesil ise orada doğup tahsilini tamamladıktan sonra iş hayatına atılanlar oluyoruz. Bizim çocuklarımızsa üçüncü nesil. Birinci nesil zihnen ve ruhen hiç Fransalı olmadı. Yaşadıkları yeri hiç benimseyemedi. Bu yüzden de topluma entegre olma gibi bir çaba göstermedi. Dil öğrenmeyi buraya ait olmak anlamına geldiği için özellikle tercih etmediler. O yıllarda Batılılar, Müslümanları ve İslamiyet'i bir problem olarak görmüyordu. Zira Müslüman kadınlar evden çıkmadıkları için kamusal alanda görünür değillerdi. Hatta annem Fransa'ya ilk geldikleri yılları anlatırken, "Fransızlar bizi görmesinler diye biz gündüzleri bile panjurları açmazdık," derdi. O yıllar çok sıkıntılar çekmişler. Müslüman, helal marketler yok, kadınlar aylarca hiç evden çıkmamışlar. Bir taraftan ırkçıların saldırması korkusu, bir yandan nesillerinin ellerinden kayıp gitmesi korkusu vesaire. Biz okula başladığımızda da çok zorlandık. Anne babamız dil bilmediği için bize yardımcı olamıyorlardı. Konya'daki dedem, annemin babası, Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerinin ihvanıymış. Annem de bu sohbet meclislerinde büyüdüğü için din hassasiyeti çok kuvvetliydi. Bizi iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek için çok gayret ederdi. Ben 6 yaşındayken benim başımı örter, okula başörtülü gönderirdi. Bunu beni zorlayarak yapmadı. O yaşlardayken bile bana ipek başörtüsü takardı. Kıyafetlerime çok özenir, her sabah kalkar, ipek başörtümü ütülerdi. Halbuki ipek başörtüler o zaman hem pahalı hem de çok özeldi. Başörtümü büyük bir özenle başıma takardı. Hiç gelişi güzel taktırdığını hatırlamıyorum. Hiç pantolonla dışarı çıkartmazdı. Henüz anaokulu, ilkokul çağında okula örtülü gitmen laik Fransız okullarını rahatsız etmedi mi? O yıllarda hiç kimse başını örtmezdi. Bunun için pek problem olmadı. Sadece ilkokuldayken müdür beni yanına çağırıp "Neden başını örtüyorsun?" diye sormuştu. Henüz çok küçük olduğum için pek cevap veremedim ama "Dinim gereği örtünmem gerekiyor, böyle giyinmeyi seviyorum." demiştim. Gerçekten severek örtünürdüm. Okulda sadece ben böyle giyindiğim için dikkat çeker ve dışlanırdım. Arkadaşlarım bazen kıyafetlerimle dalga geçerdi. Bu beni çok üzüyordu. Onların yaptıklarını bir gün babama anlattım. Çok sinirlendi ve ertesi gün okula geldi. Fransızcası çok iyi olmamasına rağmen sınıfa girdi, ders esnasında arkadaşlarıma yaptıklarının hata olduğunu söyledi. Öğretmene ve müdüre gidip öğrenciler arasında ayrım yapmamalarını söylemiştim. Babamın birçok şeyi riske atarak bize böyle sahip çıkmasını hiç unutamıyorum. Annem de babam da bizim orada İslam kimliğiyle büyümemiz için elinden geleni yapmışlardı. Aslında o yıllarda Türkiye'de hatta şimdi bile anaokullarında başörtüsü takılmıyor. Anneniz gayrimüslim bir beldede nesillerinin İslam'dan uzaklaşmaları korkusuyla böyle hassas davranmış olabilir mi? Fransa'ya gelen Türklerde gerçekten nesillerinin İslam'dan uzaklaşması korkusu çok fazlaydı. Muhafazakar olan veya olmayan herkes bu korkuyu derinden yaşardı. Hep çocuğumuz Fransızların hayat tarzına özenir ve Hristiyan olur mu endişesi taşırlardı. Şimdi de vaktimize İslami eğitim öğretim almaya gelen ailelerin bazıları dindar olmayan ailelerin çocuğu. Kendileri İslam'ı çok bilmedikleri için bilen kurumlara çocuklarını gönderiyorlar. Çocuklarının başka bir dine meylederek kaybolup gitmesinden korkuyorlar. Babam biz henüz küçükken anneme, "Bu çocuklara dinlerini öğretmelisin. Eğer bunlardan biri dinden uzaklaşırsa senden bilirim." demiş. Tabii kendisi çalıştığı için bize din öğretecek bir vakit olmuyordu. Ama sürekli bize sorular sorar, neler öğrendiğimizi takip ederdi. Ben henüz 6 yaşındayken tesettüre girdim. Kız kardeşim Fatma ise 10 yaşında örtündü. Babam, "Geç kaldın. Eğer örtüyü benimsemezse bu senin suçun." demişti. Okulda spor dersleri olurdu. O zaman bile eşofmanın üzerine etek giydirirdi. Arkadaşlarım sürekli "Terlemiyor musun?" diye sorarlardı. Türk arkadaşlarımızı gösterip "Bak bunlar da Müslüman ama onlar örtünmüyor. Siz neden örtülüsünüz?" derlerdi. Ben sürekli bu sorulara kendimce cevap vermeye çalışarak geçirdim çocukluğumu. Çok küçük yaşta nişanlandınız. Biraz da evlilik sürecinizden konuşalım mı? 15 yaşında henüz ortaokulu yeni bitirmişken annemin hacı arkadaşı olan bir aile beni istemeye geldi. Ben okulda çok başarılı bir öğrenciydim. Benim bir Türk arkadaşım vardı. Hep aynı sınıfta okuduk. O da çok başarılıydı. Sınıfımızın en başarılı iki öğrencisiydik. Onun başı açıktı. Veli toplantılarında öğretmen sadece onu över, "O çok başarılı, istediği yerlere gelir çünkü başörtüsü takmıyor." derdi. Beni anlatırken, "O başaramaz, istediği yerlere de başörtüsüyle gelemez." derdi. Babam toplantıda hemen müdahale eder, "Benim kızımı başörtülü diye niçin ayırıyorsunuz?" diye sorardı. Öğretmen fikrinde ısrar eder ve "Evet, başörtüsü sebebiyle hiçbir yere gelemez" diye çekinmeden konuşurdu. Gerçekten o arkadaşım en iyi okulları kazandı, okudu. Şimdi burada kalp doktoru oldu. Babam ben okulda çok başarılı olduğum için hep benim okumamı isterdi. Annemse küçük yaşlardayken yorganımı, yastığımı hazırlamış ve sürekli bana "Benim kızım Kur'an kursunda okuyacak, kalplerin ve ruhların doktoru olacak" derdi. Bana talip olup istemeye geldiklerinde babam, "Bu aileden daha hayırlı, daha dindar bir aile belki bir daha nasip olmaz" diye bu nasibi kaçırmak istemedi. Az önce ifade ettiğim gibi kayınvalidemler, annemlerin hac arkadaşı ve sonrasında da güzel dostlukları devam etti. Ben 7 yaşındayken kayınvalidem her gün bize gelirdi. Annem kayınvalideme önce Elifba, sonra Kur'an-ı Kerim öğretmişti. Kayınbabamla babam da aynı iş yerinde çalışıyorlardı. Annem kendisi küçük yaşlarda evlendiği için benim küçük yaşta evlenmemi hiç istemiyordu. o sırada eşiniz kaç yaşındaydı? Ben 15, eşim de 18 yaşındaydı. O daha okuyordu. Kayınvalidemin tabiriyle beni kaçırmamak için erken yaşta talip olmuşlar. Benim bu süreçten hiç haberim olmamıştı. Bir gün okuldan geldim. Hiçbir şeyden haberim yok tabii. Babam, Nesibe, otur kızım. Seninle konuşacağız dedi. Durumu anlattılar. Benim ilk tepkim, hayırdır artık beni istemiyor musunuz oldu. Babamın orada beni rahatlatan bir konuşması olmuştu. Kızım, ben bu aileye, bu gence güvenmesem ve onları yakından tanımasam zaten bu konuya izin vermezdim. Bir daha böyle imanlı ve güzel ahlaklı biri karşına çıkar mı bilmiyorum dedim. Bizim babamıza sevgi ve güvenimiz tamdı. Bizi iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek için nasıl gayret ettiklerini yakinen biliyorduk. Bunun üzerine, baba ben senin seçimlerine güveniyorum dedim. Eşimle görüştük, tanıştık. Netice iki taraf için de olumlu oldu. Nişanımız yapıldı. Tabii bu süreç başlayınca okul hayatım da bitmiş oldu. Ama hemen düğün yapmayı düşünmedik. Beyimin tahsili devam ediyordu. Ben de bu sırada kendimi dini ve manevi olarak yetiştirmek için bir Kur'an kursuna gitmeyi istedim. Muammer Tan hocamıza danışıldı. Hocamız da bizi, Osman hocamızın İstanbul'da kursları var, oraya gönderelim demişler. Böylece Aziz Mahmut Hüdayi Kız Kur'an kursuna geldim. 1999 yılının Mayıs ayında nişanlandım, Temmuz ayında da kurs hayatım başladı. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla bu mülakat burada nihayete ermiş bu sayıda. Halime Demireşik imzalı, muhterem Nesibe Dereli hanımefendi ile hasbihal, İslam'ı da İslam'ı yaşamayı da asla terk etmem başlıklı mülakatın birinci bölümünü paylaştık sizinle. Ve şimdi de Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı En Mühim Tahsil Hiçliğin İdraki başlıklı yazıyı paylaşacağız. Zerreden kainata. Her zerreme bir şey kodlanmıştı sanki. Görünüşte küçük bile denmeyecek safhadaydım. 8 haftalıkken birkaç santimetreydim. Bir sim kart kadar ancak vardım. Lakin varlığıma sırlananlar kainatı dolaşacak cinstendi. Hem maddeten hem de manen kainat buğdundaydım. Nereden gelmiştim ve nereye gidiyordum? İçimde devasa bir kainatla halk edilmiştim. Aciz bir zerreyken de görmezden gelinmeyip ihtimamla saklanmış, en bereketli toprakta mayalanmış, kat kat karanlıkların içinde bohçalanmıştım. Sürekli bir handan yer hana konduruluyordum. Varlık safhasına çıktığımdan beri seferiydim. Hayatla ölüm, hasretle vuslat, varlıkla yokluk, sabırla sızlanma, zulmetle nur, ila ahir zıtlıkların içinden geçiriliyordum. Sürekli değişiyor ve gelişiyordum. Bir noktacık bile değilken içimdeki şifreler gün be gün açığa çıkmış, haftalar sonra boyutlarım birkaç santimetreye ancak ulaşabilmişti. Bazı uzuvlarım belirmiş, bazıları ortaya bile çıkmamıştı. Kimisi faaliyete başlamış, kimisi henüz atıldı. Her oluşumum, ortaya çıkan her zerrem, geçirildiğim her safha büyük ibretler ihtiva ediyor, kendinden bihaber olan ben pek çok ilmi araştırmaya mevzu olup nice ilhamın da kaynağı oluyordum. Geçirildiğim hiçbir safha, yaşadığım hiçbir hadise, kondurulduğum hiçbir konak tesadüfi değildi. Hepsi de hikmet dolu nasihatler manzumesi olup en mühim tahsilimin talimiydi. Yeter ki gönül gözüyle kendime bakıp her halimden bir ders çıkarabileyim. Çok uzak diyarlardan gelmiş bir yolcuydum. Zahiri seferlerim bu yolculuğu manevi olarak da devam ettirmem gerektiğini fısıldıyordu. Nereden gelmiştim, nereye gidiyordum, hangi konak benim için son duraktı? kendilerine ilham edilenler doğrultusunda yılmadan ve hiç durmadan çalışan hücrelerim bana Ağustos böcekleri gibi sızlanmayıp arı gibi çalışmamı öğütlüyordu. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğu gibi her başlangıcın da bir nihayeti vardı. Ve kendi nihayetimin ne olduğunu anlayabilmem için gayret göstermem gerekiyordu. Elbette iş görenler sadece benim hücrelerimden ibaret değildi. Gönderdiğim ve emrime amade kılınan bütün kainat sofrasında atıl tek bir zerre bile yoktu. Herkes vazifesinin başında hiç durmadan çalışıyordu. Alemde değil bir santimetre karelik, bir mikro karelik bile boşluk yoktu. Kainat her an bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçiyor, durmadan yenileniyordu. Şu an devasa büyüklükte olmasına rağmen o da benim gibi bir noktadan doğmuştu ve o da benim gibi bir yolcuydu. Kendisini bekleyen sona doğru korkunç bir hızla sema ederek yol alıyordu. Bütün varlıklar mecburi istikametine doğru akıyordu. Her şey yaratılmışların hepsi seferiydi. Söylenen ve beklenen büyük bir patlama ve korkulu bir yok oluş. Halbuki milyarlarca yıl öncesinde yaşanan büyük patlama, zannedilenin aksine bir başlangıcın müjdesi olmuştu. Muhteşem ve mükemmel bir varlık sahnesi ortaya konmuştu. Demek ki her şey göründüğü gibi olmuyordu. Yokluk gibi görünenden varlık, zulmet gibi görünenden nur, zorluk zannedilenden kolaylık, sıkıntıdan ferahlık, ölümdense yepyeni ve bambaşka bir hayat çıkabilirdi. Baktığımla görmem gereken aynı olmayabilir. Karşıma çıkarılan her zerre içinde kütüphaneleri saklayabilirdi. Uçsuz bucaksız ve bir o kadar eşsiz düzenlenmiş kainata boş nazarlarla bakarsam, her şeyden önce suyun ve karanlığın içinde görmeyi öğrenen gözlerim benden davacı olurlardı. Hasılı, işim çok kolay değildi ve agah olmam gerekiyordu. Niçin seferiydim? Seferi olduğumu idrak etmem fena bir başlangıç sayılmazdı. Aksi takdirde kondurulduğum herhangi bir konakta kaç vakit kalacağımı dahi bilmeden kendime saray yapmaya kalkmam, devre mülk içinde maliklik iddiasında olmam işten bile değildi. Lakin asıl mesele nereden geldiğimi ve nereye gönderildiğimi kavramamdı. Bu seferden hangi dersleri okumalıydım? Seferin neresinde hangi vazifeleri almalıydım? Birlikte sefer edenlere nasıl bakmalı, nasıl davranmalıydım? Beni bu sefere çıkaranın bu eşsiz alemleri emrime vermesindeki muradı neydi? Emrinde çalışanlara karşı mesul müydüm yoksa bu sarayda layüsel, hesap sorulamaz bir sultan mı? Seferimin sonu nereye varacaktı? Bana sonunda ne olacaktı? Beni de büyük bir patlama ve korkulu bir yok oluş mu bekliyordu? Bunca zahmetin akıbeti neydi? Beyni kemiren sualleri artırmak mümkündü. Hiçbir varlık sebepsiz yaratılmamıştı ve ben de başıboş bırakılmamıştım. Geldiğim yöne doğru bir garip yolcuydum. Rabbimin vaadi üzere asla yok olmayacaktım. Kainat dershanesinde en mühim tahsilim hiçlik ve haddimi bilmekti. Bunu geçirildiğim badireler öyle tesirli ve özlü anlatmıştı ki başka bir vaize hacet yoktu. Hayat büyük bir nimetti, nefeslerim sayılıydı. Bu nimetin kıymetini bilebilirsem, nereden geldiğimi fark edip nereye yolculuk ettiğimi idrak edebilirsem, kemal yolculuğundan da bir hisse alarak kıymet kazanabilir, kesb-i kemalle seyri cemale vuslat edebilirsem, emeklerim de zayi olmayacaktı. Aksi takdirde her şey boşa yorulmaktan ibaret kalacaktı. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Betülnefise İnal'ın kaleme aldığı En Mühim Tahsil Hiçliğin İdraki başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Evlat Terbiyesinde Affetmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Evlatların yaptığı hatalar anne babanın gönlünde bazen derin bazen de sati, yüzeysel izler bırakır. Kimi zaman bu iz büyük bir sözün yahut ağır bir davranışın ardında kalır. Kimi zamansa sadece ihtiyaç anında uzatılmayan bir bardak suyun sessizliğinde belirir. Mesele büyük ya da küçük olsun, kalpte oluşan o ince çatlak aynı yere açılır. İncinmişlik. Anne baba evladına karşı kuvvetli durduğunu zannetse de gönül kırıldığında direnci azalır, şefkatin arkasında saklanan zayıflık ortaya çıkar. Tasavvuf ehli kalbi sadece duyguların merkezi değil, ilahi nazarın mahalli olarak görür. Kalp kırıldığında bu kırıklık yalnızca şahsi bir incinme değildir, manevi bir iklim değişikliğidir. Çünkü anne babanın kalbi evlat için sadece bir sevgi durağı değil, aynı zamanda bir korunak, bir sığınaktır. Bu sebeple büyükler kalp kırmak, Kâbe yıkmaktan beterdir derken meselenin zahiri değil, batını boyutuna işaret etmişlerdir. Yaşanan bir gönül kırıklığı insana yeni bir idrak kapısı aralayabilir. Kişi bir an durup şunu düşünebilir: benim kalbimde taşıdığım bu kırgınlık evladımın maneviyatını da zayıflatıyor olabilir mi? Bu soru son derece mühimdir. Çünkü İslam irfanında anne babanın rızası evladın yürüdüğü yolda nurani bir kaynaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikati açıkça ifade eder. Rabbin rızası anne babanın rızasındadır. Rabbin gazabı da anne babanın gazabındadır. Bu hadis-i şerif rızanın sadece ahlaki bir memnuniyet değil, ilahi bir akış olduğunu gösterir. Anne babanın kalbinden razı olarak çıkan bir dua, evladın üzerine görünmez bir zırh gibi iner. Tıpkı ibadetlerle örülen takva elbisesi gibi. Kur'an-ı Kerim'de takva, insanı koruyan bir örtü olarak tasvir edilir. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Araf 26. Bu elbise insanı şeytanın vesvesesinden, nefsin aşırılığından ve dış tesirlerin yıpratıcılığından muhafaza eder. Evlat bülû çağına erip mükellef olduğunda bu manevi koruyuculuğa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyar. Çünkü artık yalnızca anne babanın terbiyesiyle değil, kendi iradesi ve amelleriyle de baş başadır. İşte bu noktada anne babanın gönlü, evladın arkasındaki görünmez siperlerden biri haline gelir. Kalpte taşınan kırgınlıksa, farkında olmadan bu siperde bir kedi kaçabilir. Tasavvuf büyükleri affın sadece ahlaki bir fazilet değil, manevi bir tedbir olduğunu söyler. Affedilmeyen her kırgınlık, kalpte bir ağırlık, ruhta bir bulanıklık bırakır. Bu bulanıklık yalnızca kişiye değil, onunla kader bağı olanlara da tesir edebilir. Anne babayla evlat arasındaki bağ sıradan bir insan ilişkisi değildir. Bu bağ, yaratılışın içine yerleştirilmiş bir emanettir. Nitekim Kur'an'da anne babaya öf bile dememek emredilirken, bu hassasiyetin sebebi sadece saygı değil, manevi akıştır. Saygı bozulduğunda akış kesilir, rıza çekildiğinde bereket azalır. Bu yüzden bazen bir anne ya da baba kendi nefsine ağır gelse bile şu cümleyi kalbinin en derininden söylemeyi seçer: Rabbim, ben onları bütün gönlümle affettim, sen de onları affet. Bu söz evladın hatasını yok saymak değildir. Hatanın evladı yutmasına izin vermemektir. Çünkü Allah Teala kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Adalet mutlaka tecelli eder. Lakin kul affettiğinde ilahi rahmetin kapıları daha geniş açılır. Affetmek aslında önce insanın kendini kurtarmasıdır. Bağışlamayan aslında kendini zincire vurur. Anne babanın affı da önce kendi kalbini hürriyetine kavuşturur. Ardından evladın yolunu aydınlatır. Bu affın sesi bazen dile gelmez, bazen sadece bir dua olarak gecenin içinde yükselir. ama manevi alemde yankısı büyüktür. Neticede evlatlarımız bizim kalbimizden geçenleri kelimelerle duymasalar bile hal diliyle hissederler. Gönül kırıklığı bir perde, rıza ise bir kapıdır. O kapı açık kaldıkça evlatlar manen daha güçlü, daha korunmuş olur. Anne babanın vazifesi her şeyi kontrol etmek değil, kalbini mümkün mertebe temiz, dua ve rıza halinde tutmaktır. Belki de gerçek ebeveynlik tam burada başlar. Kırıldığımız yerde affetmeyi, zayıfladığımız yerde Rabbe sığınmayı ve bazen evladımız için kendi nefsimizden vazgeçebilmeyi seçtiğimiz anda. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de son olarak Ayşe Gündüz'ün kaleme aldığı Evlat Terbiyesinde Affetmek başlıklı yazıyı paylaştık. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2026 sayısından aktardık yazılarımızı bu akşam. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.